Ayrım 20, Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan, sayfa 258, 59. Bölüm. Norman Green'le konuşurken kelimeleri nasıl seçeceğini iyi biliyordu. Efendim, özel ajan Reed sizi bir kez daha aradı ve kriptolog...
Şimdi değil Norm, rahatsız edilmek istemiyorum diye kestirip attı Green, hızla ofisine girip kapıyı çarparak.
Green sandalyesine oturup USB bellek anahtarını bilgisayarına taktı ve ekrana baktı. Phoenix'ten gelen bilgiyi inceledi, sözde arkadaşı Rehnquist'in ona vermeyi reddettiği bilgiyi. Ekranı aşağıya doğru kaydırırken Green'in yüzü bembeyaz kesildi. Ağzı açıldı, irkildi ve dona kaldı. Rehnquist'in konuyu başka bir departmana paslamasına şaşırmamak gerek. Artık bir sır olmaktan çıkan kızın gözleri ekrandan kendisine küstahça bakıyordu. Uğursuz, imansız kaltak. Green istemsizce yutkundu, en kötüsü de öfkeden kendini kaybetmişti. Bir elini masaya vurarak kızın ta en baştan Travis'in kaçmasına nasıl yardım ettiğini düşündü. Kızın neden bu işin içinde oldu ve neden bu kadar yetenekli olduğu artık netlik kazanmıştı. USB aygıtını çıkardı ve cebine koydu. Kötü bulutlar yaklaşmıştı. Green ekranı kaldırıp candan atmanın ya da onu Norman'ın kafasında parçalamanın bir işe yaramayacağının farkındaydı ama tek yapmak istediği buydu. Nefes al, nefes al, boğuluyor gibi hissediyordu. Yok bir şey, yok bir şey. Terapisti ona en kötü fırtınadan sonra bile güneşin açacağını söylemişti. Sadece onu beklemen gerekiyordu. Pencereden dışarı baktı ve onu gerçekten bekledi. Birkaç dakika sonra kapıya gitti ve Norman'ı çağırdı. Norman konuşmadan önce sanki iyi programlanmış bir robot gibi konuştu.
Efendim?
Beni arayıp duran şu özel ajan kim?
Reese efendim, bürodan özel ajan Reese. Kriptolog da sizinle görüşmek için bekliyor.
Güzel, onu içeri yolla ve ben onu beklerken Reese'i bağla.
60. Bölüm. Travis dışarıdaki öfkeli fırtınanın arasından bir yıldırım gözlerinin tam ortasına düşmüş gibi hissetti. Terk edilmiş bir kafede sinmiş, hiç tanımadı ama muhtemelen hayatını kurtaracak bir adamın yanında oturuyordu. Saatlerce süren kafa karışıklığı ve çaresizlikten sonra nihayet gizem çözülecekti. En azından birazcık.
Doktor, Leblon'un bu Apollo dosyasını nereye göndermiş olabileceğini biliyor musunuz? Kübalıların, Sovyetlerin ya da Kennedy'nin suikastçılarının bildiğiniz herhangi bir şeyle bağlantısı var mı?
Hayır, üzgünüm. Roger kafasını sağa sola salladı. Leblon'u çok az tanıyordum.
Travis Leblon'un faksında Rogers'tan bahsedilmesinin bir sebebi olduğunu biliyordu.
Ne savaşı doktor, sessiz bir savaş olduğunu söylediniz. Sloan Kettering'de neler oldu?
Pekala, sen bana hikayeni anlattığına göre şimdi de ben sana benimkini anlatacağım. Ama öncelikle Fox'taki J.A. Rapp'in ne anlama geldiğini söyleyeyim.
Leblon geçenlerde benimle iletişime geçti. Onun adını söylediğinde yalan söylemediğini biliyordum. Sana sadece ona ne söylediğimi söyleyebilirim.
C.A.'nın Kaliforniya'nın kısaltması olduğunu düşünmekte haklısın. Ama rap, raporun kısaltması.
Kaliforniya raporu mu?
Evet, 1963'ün Kasım ayında halka açıklanan tıbbi bir rapor.
1963 Kasım mı? Travis yeniden faksa baktı.
Kaliforniya raporu Kramer ve kendisinin Kennedy ile ilgili olduğunu düşündükleri tarafa bağlanıyordu. 1963 Kasım ayı Kennedy'nin vurulduğu zamandı. Bu yüzden bu ilginç bir keşifti. Aslında şu anda Lancer'ın intikamı ve DGI, Küba İstihbarat Servisi dışında Fox'ta yazan her şey tıbbi gibiydi. Aradaki bağlantı bu Kaliforniya raporunun Kennedy'nin vurulduğu yıl açıklanması mıydı?
Eğer öyleyse bu ona dosyanın yerini nasıl söyleyebilirdi?
Evet diye devam etti Rogers. Kaliforniya raporu 1 Kasım 1963'te açıklandı ve Leatril denen bir madde yasa dışı ilan edildi.
Aslında rapor bundan 10 yıl önce yayımlanmıştı ama Leatril yasağının nihayet yürürlüğe girdiği tarih o tarihti.
Travis tüm bunların Kennedy'nin katilleriyle açık bir bağlantısı olmadığını biliyordu ama ne olursa olsun dinlemesi gerekiyordu. Tecrübeleri ona incelemeye devam etmesine, çünkü bir ipucunun başka bir ipucuna götürebileceğini öğretmişti. Eğer zihninizi açık tutarsanız eninde sonunda sonuca varırdınız. Rogers devam etti. Rapor bu faksta eski isimleriyle anılan ilaç karteli I.G. Farben tarafından yetkilendirildi. Sloan Kettering'de ne olduğunu ve Kaliforniya raporunun neden çıktığını anlaman için bunun arkasında olup bitenleri anlatman gerekiyor. Hiç şüphen olmasın, anlatacağım şeyler gerçektir ve tarihin örtbas edilen en büyük tıp olayıdır. Bir örtbasdan bahsedilmesi Travis'in ilgisini hemen çekti. JFK ile bağlantısı olmaksızın bir örtbas olayına bulaşmış olduğundan zaten emindi.
Travis, kanserin tedavisi var, her zaman vardı.
Ne? Hayır, olamaz. Ha? Baba, anne? Başka bir zamanda başka birisi Travis'e bunu söylemiş olsaydı umursamazdı. Ama bu başka bir zaman değildi. Bunu söyleyen de sıradan bir insan değildi. Travis her ne kadar duymayı istemese de hikayeye dikkat kesilebilmek için gözlerini ovuşturdu.
Her şey 1952 yılında San Francisco'da Ernst Krebs isimli bir doktorla başladı. Krebs kansere bir şeyin değil, bir şeyin eksikliğinin sebep olduğuna dair bir teori geliştirdi. Bu şey B17 adında bir vitamindi ve çoğunlukla kayısı çekirdeğinde bulunuyordu.
Bu Travis'e çok tuhaf geldi. Ne? Marketlerde satılan kayısılarda bulunan bir vitaminin kanseri tedavi ettiğini mi söylüyorsunuz? O zaman neden bu hiç kullanılmadı? Düşünmeden gösterilen tepkilere alışık olan Rogers iç çekti.
Bak, bütün sorularını cevaplayacağım ama cevaplarımdan hoşlanmazsan bu senin sorunun.
Rogers iyi prova edilmiş bir konuşmayla Travis'in keşfi daha rahat karşılamasını sağladı.
Bir zamanlar da C vitamininin iskorbüt hastalığını tedavi etmesinin delilik olduğunu düşünmüşlerdi. 1747 yılında İngiliz donanmasında çalışan bir cerrah, turunçgillerin rahatlama sağladığını keşfetmişti. Ama bilimin kibri yüzünden kraliyet donanmasının gemilerinde yeşil limon getirmeleri 50 yıl aldı. Bunu bir kere yaptıktan sonra denizcilikle uğraşan bütün ulusları geride bıraktılar. İşte bu yüzden günümüzde hala İngiliz limonu ifadesini kullanıyoruz.
Dipnot, ifadenin orijinali British Limey'dir. Lime İngilizce'de yeşil limon demektir. Yeşil limonu gemilerinde ilk olarak İngiliz donanması getirdiği ve iskorbüt hastalığını önlemek amacıyla denizcilerin içtiği romların içine her gün bu limonların suyunu ekledikleri için İngiliz Kraliyet Donanması'nda görev alan denizcilere British Limey ya da Türkçe tercümesiyle İngiliz limonu denmektedir. Travis kendisini kendi eski tarih sınıflarından birinde oturuyor ve öğrencilerinin duymaya can attıkları farklı tarih hikayelerini dinliyormuş gibi hissetti. Rogers şüpheci bir yaklaşımla ilgi çekmeyi başarmıştı. Travis'in kalbi Apollo dosyasının nerede olduğunun yanı sıra annesi için de atıyordu.
Bilirsin, bilim insanları sorunlara karmaşık çözümler aramak için eğitilmişlerdir. Aldıkları eğitim o zaman anlamlı olur. Basit açıklamalar eğitimlerini geçersiz kılar. Doktorlar Amerika'nın idolleridir. Sorgulamaya cesaret edemeyeceğin tanrılar olarak görülürler. Ama aslında bilgiyle beslenen insanlardır. Kendilerine verilen bilgilerin doğruluğu kadar iyidirler. Ama onlara bu bilgileri veren kimdir ve bunları yaparak ne kazanırlar?
Rogers garsona bir kahve daha istediğini işaret etmek için durdu. Bu çelişki anlamlıydı. Sistemdeki çatlakları sistemin içinde bulunan birinden daha iyi kim bilebilirdi? Travis'in aklına binlerce soru hücum etti ama konuyu kendi eline alma ya da konuşmayı bölme isteğine karşı koydu. Doktorun kendine has tuhaf bir tarzı vardı. Travis'le birlikte arabaya memnuniyetle koşmasına rağmen Rogers'ın Travis'in içinde bulunduğu kötü durumla neredeyse hiç ilgilenmediği açıktı.
Milyarlarca dolar harcandı ve onlarca yıl geçti ama kanser her zamankinden de yaygın ve aynı düşünce devam ediyor. Her gün aynı şeyleri yapıyor ama farklı sonuçlar bekliyoruz. Bu delilik. Belki de Travis, bu kör düğüme sebep olan şey aptallıktan daha da kötü bir şeydir.
İkinci kahve de geldi. Rogers kahvesine şeker adıp karıştırırken ve kaldırıma düşen şiddetli yağmura bakarken konuşmasına devam etti.
Himalayalarda Hunza adında küçük bir krallık olduğunu duydun mu diye sordu Rogers.
Hayır, neden?
Çünkü Hunza insanları farkında olmadan Leatril'in en büyük tıbbi denekleri oldular. Onlar kansere asla yakalanmazlar ve çoğunlukla 120 yaşlarına kadar yaşarlar. Orada birinin sahip olduğu kayısı ağaçları o insanın zenginliğinin ölçütüdür. Kayısı temel gıdalarıdır. Her şey için onu kullanırlar. Yağ gibidir yani. Ama son zamanlarda batı gıdaları içlerine giriyor ve kanserin ilk belirtileri de baş gösterdi.
Eminim bu onların bizim batıda içinde bulunduğumuz kirlilik ve kanserojene alışık olmamalarındandır.
Hunza hikayesi ilginç olmasına rağmen Travis şeytanın avukatlığını yapmaya karşı koyamadı. Mantıklı bir argüman. Ne yazık ki hatalı. B17 vitamini ya da leatrilin arkasındaki bileşim nitrilosittir ve pek çok sebze ve meyvede bulunur. Kayısı çekirdeğinde ise inanılmaz fazla seviyelerde bulunur. Kaliforniya'nın kirli olduğunu ve bunun kanserojene sebep olduğunu söyler miydin?
Söylerdim evet dedi Travis, Los Angeles gibi duman altı olan şehirleri düşündükten sonra.
Tamam o zaman. Kaliforniya'daki 7. gün Adventist Kilisesi'nin 100 bin üyesi vardır ve bunun %50'sinden daha azında kanser vakasına rastlanır. Hiç kanser görülmez değil ama çoğu insandan daha az görülür. Diğer insanlardan tek farkları vejetaryen olmaları, bu yüzden de otomatikman daha fazla nitrilosit tüketmeleridir.
Travis'in eleştirel zihni aldığı verileri değerlendiriyordu. Kanıtlar çoğalıyordu ama daha fazlasına ihtiyaç vardı. İçinden bir ses Rogers'ın hiçbir yere varamadığını söylüyordu. Leblanc'ın bununla olan ilgisinde kafa karıştırıcı olan şey Lancer'ın intikamı başlığıydı.
Her neyse, Dr. Ernst Krebs'e geri dönecek olursak o bu ipuçlarını kullanarak Leatril'i yarattı. Kayısı çekirdeklerinden elde edilmiş ve arındırılmış bir tür B17. Öncelikle bunun toksik olmadığını test etmesi gerekiyordu. Bu yüzden önce hayvanları sonra da kendisini kullandı. Çünkü Leatril siyanür içeriyordu.
Siyanür mü? Ama o öldürücü.
Kayısı ve elma tohumları da siyanür dolu ama hepsi marketlerde satılıyor dedi Rogers.
Sonra masanın üstünden tuzluğu aldı ve havada tuttu.
Şunu görüyor musun? Bunu yemeklerine koyar mısın?
Tuzu mu? Evet o zararsız.
Tuzun kimyasal adı sodyum klorürdür. Sodyum ve klorin karışımı. Klorini yer miydin?
Hayır elbette yemem. O zehirli.
Bunun nedeni de klorinin sadece ayrı bulunduğunda zararlı bir madde olmasıdır. Eğer klorini bu tuzdan ayırır ve yersen zehirlidir ama sodyumla birleştiğinde sofra tuzu olur.
Evet anlıyorum ama söylemek istediğiniz nedir?
Travis doktorun bunu sıradan birine açıklamak zorunda olmaktan dolayı sıkıntı duyduğunu görebiliyordu. Ne zaman tıp doktorlarıyla konuşsa bir tür düşmanlık hissediyordu. Bunun kendi doktorasının tıp dalında olmamasından kaynaklandığını düşünüyordu. Söylemek istediğim şey Doktor Travis, Leatril'in sofra tuzu kadar zararsız olduğudur. Bir kanser hücreniz olmadığı sürece, Leatril ve kanser hücresinin tepkimesi siyanür bileşiminin salgılanmasına neden olur ve eğer hücre kanserliyse o hücreyi öldürür. Ancak bu tepkime sırasında sağlıklı hücreleri siyanürden koruyan rodanez adlı koruyucu bir enzim de salgılanır. Kanser hücresi hiç rodanez üretmez, bu yüzden siyanür tarafından yok edilir. Ama senin tepkinden de müessesenin Leatril'i gözden düşürmesinin ne kadar kolay olduğunu görebilirsin. Sadece siyanür demek yeterlidir. Bu arada Leatril toksik olmadığı gibi kanser tedavisine dair geleneksel tüm yöntemler fazlasıyla toksiktir. Bu yüzden toksik olma argümanını öne süremezsin.
Anlıyorum. Peki müessese derken ne demek istiyorsunuz?
Travis Apollo dosyasının yerini öğrenebilmek için Rogers'ı bir dedektif gibi sorguluyordu. Hemen anlatacağım. Ama bu Leatril'in bir tedavi olarak ortaya çıkmasından kaybedecek çok şey olan herhangi biri olabilir. Ya da bir tedavi olarak kullanılabilecek herhangi bir şey.
Ne demek istiyorsunuz?
Bak, Leatril doğal bir madde, bir vitamin. Doğal bir maddenin patentini alamazsın. Yani bu da bunda para yok demektir.
Bunun nereye gittiğini anlayınca Travis'in midesi bulandı ama masumiyetini ve sonuçları ne olursa olsun insanın para ve güçle hareket etmediği inancını çok önce kaybetmişti.
Daha önce Leatril'in yasaklandığını söylemiştiniz. Doğal bir maddeyi neden yasaklarsınız ki dedi Travis.
Kesinlikle dedi doktor yüzünde acımasız bir sırıtışla. 1956'da Krebs, Leatril'in arkasında duran Andrew McNaughton adında zengin bir iş adamını takdim etti. McNaughton bir İkinci Dünya Savaşı generalinin oğluydu ve bu general ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de önceki başkanıydı. McNaughton muhtemelen Leatril'in arkasındaki tek önemli isimdi. 60'lı yılların başlarında McNaughton Vakfı aracılığıyla Dallas'ta halka açık ilk Leatril kliniği açıldı ve sonuçlar hayli etkileyiciydi.
Travis'in kulakları dikildi. Dallas, Texas mı?
Evet dedi doktor. Bu yerin neden bu kadar heyecan yarattığına şaşırarak.
Dallas, Kennedy'nin vurulduğu yer. Bu Kasım 1963 Kaliforniya raporunun tarihiyle birlikte JFK suikastı ile ilgili ikinci bağlantıydı. Ama aynı zamanda zayıf bir bağlantıydı. Daha fazla şey olmalıydı.
Sonra savaş başladı diye devam etti Rogers. McNaughton kanser endüstrisine karşıydı. Bu yüzden Kaliforniya raporu açıklandı. Leatrilcileri susturarak tartışmayı sonsuza kadar sonlandırmak için... Ama rapor bilmeceler ve tutarsızlıklarla doluydu.
Warren komisyonunun Kennedy suikastını soruşturmasına benziyor dedi Travis.
61. Bölüm. Sonya uzaklarda gök gürlediğini duydu. Fırtına gittikçe yaklaşıyordu. Nemli hava artık kararmış olan mavi gökyüzü çakan şimşekle ürkütücü bir aydınlığa büründü. Sonya bunun şartları eşitleyeceğini biliyordu. Silahını Travis için torpido gözünde bırakmamış olmayı diledi. Bilmediği bir yerde silahsızdı. Takipçisi büyük ihtimalle silahlıydı. Ama tecrübeleri ve eğitimi ona pek çok durumdan nasıl kurtulabileceğini öğretmişti. Takipçisi fark edildiğini anladığı anda olay sonlanacaktı. Büyük ihtimalle de Sonya'nın aleyhinde. Eğer bu yabancı onu istiyor olsaydı şimdiye kadar çoktan yakalanmış olurdu. Ama bu her kimse şimdilik onu gözetlemekten mutlu görünüyordu. Sonya en az 7 blok boyunca yürümüştü ve Ramon'u bulmak istiyorsa bunun böyle devam edemeyeceğinin farkındaydı. Cebindeki telefona dokundu ve Travis'in iyi olduğunu umarak yoluna devam etti. Bulutlar yükünü boşalttı, beklediği an gelmişti. Bir şekilde Apollo dosyasını bulacaktı. İleride bir ara sokak gördü ve oraya gelene kadar yürümeye devam etti. Sokağa girdiği an koşmaya başladı. Birdenbire takipçisinin menzilinden çıkmıştı ama çok yakınlarda olacağını biliyordu. Sonya'yı takip eden adam siyah bir takım elbise giymişti ve siyah saçları vardı. Sonya'nın gözden kaybolduğu ara sokağa girdi ve kimliği açığa çıktığı için kendi kendine küfretti.
Bu bir ilkti. Kahretsin kız çok profesyonel.
Omuz askısından bir silah çıkardı, telsizinden destek isteyip ara sokakta sürünerek ilerledi. 62. Bölüm. Doktor Rogers, Leatril, Krebs ve McNaughton hikayesini anlatmaya devam ederken Travis de bir peçeteye notlar alıyordu. Rogers modern bir savaş gemisine benziyordu. Argümanları kurşun geçirmezdi. Hikaye ne kadar ilginç ve inanılmaz olsa da Apollo dosyasında nerelerde olabileceğiyle bağlantısını söylemek zordu.
Dediğim gibi 1 Kasım 1963'te Leatril'in satışı ve kullanımı Kaliforniya raporunun doğrudan bir sonucu olarak özgürlükler ülkesinde yasaklandı. Ancak yine de günümüzde Leatril dünyadaki pek çok ülkede yasal ve hali hazırda mevcuttur. Aslında binlerce Amerikalı her sene Almanya, İsviçre ve Meksika gibi ülkelere seçim serbestisini yaşamak için uçar ve kanser tedavisi görür. Ama biraz fazla ileri gidiyorum.
Bu annemi kurtarabilir mi?
20. ayrımın sonu.
Sayfa 270.